Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, Tarihin Derinlerine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine yeni bir programda bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Geçen hafta Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli isimlerinden biri, Osmanlı İmparatorluğu'nun belki de 600 küsur yıllık mazisini, tarihini değiştiren dönüm noktalarında bulunan önemli isimlerden birini, Yavuz Sultan Selim Han'ı konuşuyorduk. Yavuz Sultan Selim Han'ın Şah İsmail ile olan mücadelesi tarih kitaplarında uzun uzadıya anlatılıyor. Bu mücadele nasıl başlamıştı? Özellikle Sultan Selim Han'ın tahta geçişinden sonraki süreçte bu mücadele nereye evrilmişti? Bunları konuşmaya başlamıştık. Tabii Yavuz Sultan Selim Han niçin Osmanlı İmparatorluğu'nun seyrini değiştirdi, tarihinin seyrini değiştirdi? Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra Sultan II. Bayezid döneminde bir dönem Osmanlı tarihinin, tam kelime bu mudur bilmiyorum ama, duraklama dönemi yaşadığı gibi bir ifadeyi herhalde öyle zannediyorum ki kullanabiliriz. Yavuz Sultan Selim Han da bu sürecin üzerine tahta geçerek 8 yıl gibi kısa bir sürede doğudaki büyük tehditleri ortadan kaldırdı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun hazinesini parayla, altınla doldurdu. Ekonomi ne kadar güçlü olursa devletler de o kadar güçlü olur iddiasıyla, felsefesiyle düşünecek olursak, bir anlamda Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli, en güçlü devletlerden biri haline gelmesinin zeminini de Yavuz Sultan Selim hazırlamıştı. İnşallah bu programımızda yine geçen hafta kaldığımız yerden devam ederek bu büyük şahsiyeti, büyük Hakan'ı, büyük komutanı konuşmaya gayret edeceğiz. Değerli Okay Tiryakioğlu ile birlikte abi, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Teşekkür ederim.
Şimdi
Çaldıran'da
kalmıştık. Evet, zaten
savaşa kadar geldik.
Evet. Yani konuştukça heyecanlanıyoruz. Buradan devam edelim abi, lütfen buyursunlar.
İbrahim'ciğim, geçen hafta tam savaşın başlangıcında kaldık. Orada şu İsmail Osmanlı esirine Osmanlı ordusunu anlattırırken karşıda, çünkü saf saf belirmiş ovada, Çaldıran Ovası üzerinde. İşte şu yeşil bayraklar kimdir? Şu kırmızı bayraklar kimdir? Şu üzerinde şu kıyafetli olanlar kimdir? Çünkü en son Selim Han'ın merkezini ve merkez askerini görmek istiyor. O da heyecan duyuyor Yavuz, Şah İsmail. Her gelen birliği de işte Rumeli askerlerini, Karaman askerlerini, Anadolu Beylerbeyi'nin askerlerini, her defasında o görkemi ve o şevketi şeye yakıştırıyor, Selim Han'a yakıştırıyor.
Evet.
Fakat en son tabii beliriyor Yavuz Sultan Selim Han'a bağlı merkez birlikleri. Yavuz Sultan Selim Han'ın o noktada atından yere indiği, diz kırarak, ellerini açarak kısa bir dua ettiğini söylüyor tarihçiler. Ya ilahi ordumu muzaffer eyle, günahlarım sebebiyle, benim günahlarım sebebiyle askerlerimi mahveyleme, kahreyleme diye dua ediyor. Hı hı. Daha sonra tabii hemen atına atlayarak ordusunu son bir tetkik ediyor. Ondan sonra da Allah'ın izniyle hücum emrini veriyor. Kanatlardan başlayan mücadele İbrahim'ciğim, şimdi şöyle bir şey de vardı tabii, bunu söylemek lazım. İstanbul'un fethini Allah'ın izniyle sağlayan, nasıl Osmanlı ordusunun ateş silahlardaki üstünlüğü, gücüyse, hı hı, bu mübarek seferde de Osmanlı ordusunu düşmanından öne geçiren, bir adım öne geçiren yine silahlı, ateş silahlardaki üstünlüğüydü İbrahim'ciğim.
Evet.
Sahra toplarının kullanımını, 300 kadar topu vardı Osmanlı ordusunun. Sahra toplarının kullanımında bunların dizilimi, arka arkaya dizilimi, periyodik doldurulması ve sırayla fırlatılması, ateşlenmesi. Bunun öncesinde Osmanlı süvarilerin gerisinde yeniçerilerin, topçu azaplarının önünde de süvarilerin bu ateşi, bu topları gizlemeleri ve bunların harbalarında bir genel bir umum Safevi süvari hücumu esnasında ateşlenmeleri, peş peşe ateşlenmeleri, kademeli olarak ateşlenmeleri, bir anda Safevilerin süvari üstünlüğünü bir anda ellerinden aldı. Bir ikinci üstünlük sebebi de Yeniçerilerin kullandıkları, artık daha kullanımı kolay hale gelmiş, yani eski arkebüzlerden, el topu da olarak adlandırıldı bu arkebüzler, çift bir ayak desteğiyle toprağa sabitlenip kullanılırdı. Fakat Osmanlı askeri biraz daha kaval tüfekli olarak da adlandırılır. Nispeten daha hafif, düşman üzerinde de tesir oluşturacak şekilde, düşmana sokulmasını da kolaylaştıracak şekilde, kanatlardan bilhassa tüfeklerin kullanılmasıyla birlikte Safevi ordusu üzerinde ilk anda süvariler üzerinde belirgin bir yıkıcı tesir oldu. Çünkü şu da vardı, bu kadar çok sayıda topun peş peşe periyodik olarak ateşlenmesi muharebe alanlarında henüz bu çap, bu kadar çok sayıda topun gürültüsüne alışkın olmayan Safevi atlarını aynı zamanda da ürkütüp taarruzdan yıldırması, taarruzdan yıldırmaları, yılmalarıyla sonuçlandı. Hiç kuşkusuz bu bugün dahi avcılar köpeklerini, av köpeklerini tüfek sesine alıştırmak için uzun süre talim yaptırırlar. Hı hı. Aynı şekilde av için kullanılan atlar da böyledir. Silah sesine alıştırmaları, alışmaları biraz zaman alır. Ama tabii bu bir silah, bir tabanca falan değil. Yani korkunç çapta topların, balyamez toplarının geri saflardan 300'ünün birden kademeli olarak ateşlenmesi gibi korkunç bir gürültü söz konusu. Nihayetinde Şah İsmail genel olarak bir kısa sürede başlayan, saflarında başlayan bozgunu görünce bizzat cesurca bir harekette bulunup Osmanlı ordusunun sağ kanadına bizzat kendi birlikleriyle birlikte, seçkin birlikleriyle birlikte yükleniyor. İşte o sırada Rumeli Beylerbeyi Hasan Paşa'nın biz burada şehit düştüğünü görüyoruz. Hı hı. Fakat Yavuz Sultan Selim anında bizzat yanındaki Hassa birlikleriyle birlikte bu cenaha, sol cenaha yetişip Şah İsmail'i bizzat püskürtmesi de burada çarpıcı bir bilgidir. Yalın Kılıç Yeniçeriler ve Kapıkolu Süvarileri. Yavuz Sultan Selim anı zaten gençliğinden itibaren, daha şehzadelik yıllarından itibaren muharebelerin içerisinde doğrudan bir idareci olmaktansa ilk başta idari zeminini hazırlayıp Yıldırım Beyazıt örneğinde olduğu gibi, hı hı, doğrudan muharebenin içerisinde bulunmak, ön saflarda bulunmak ve bu şekilde de hem askerini galeyana getirmek hem de düşman üzerine dehşet ve korku salmak gibi bir geleneğe sahipti. Bu muharebede, bu Çaldıran gibi önemli bir muharebede de aynı tavrı gösterdiğini görüyoruz. Şah İsmail'in başta Vezir Ustacoğlu olmak üzere, Ustacoğlu Mehmet olmak üzere bütün kurmayları bu sol kanat hücumu, taarruzu esnasında gördükleri karşı mukabelede birer birer öldüklerini görüyoruz, ortadan kaldıklarını görüyoruz. Bu Şah İsmail'in son geri çekilişi merkezinde ve ihtiyatlarının muharebe alanından süratle firarlarıyla sonuçlanmaya başlayınca Şah İsmail'de bir dahisini, hatta bir muhafızlarından bir tanesini kendini kıyafetlerine benzeyen şekilde giydiriyor. Kendisi harp alanından çekilirken Osmanlı süvarilerinin bir karşı taarruzu esnasında bu asker muhafız, Şah'ın muhafızı, Şah İsmail benim diyerek hücumu üzerine çekiyor ve o sırada oluşan kargaşada Şah İsmail de muharebe alanından firar edecek fırsatı, hmm, buluyor.
Bunu yapmasa büyük ihtimalle
Tabii orada yakalanacak. Evet. Bu kesin yakalanacak. Şunu vurgulayalım. Tabii Safeviler bir muharebenin şartlarını, bütün güçlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Hmm. Fakat Osmanlı ordusunun bu derece kararlılığı ve bilhassa ateşli silahlardaki o hep işittikleri, ama tarihçiler derler ki Şah İsmail bu noktada bir acemilik gösterdi. O güçlü bir ve yetkin bir muharip olmasına rağmen Osmanlı'nın ateşli silahlardaki gücünü hafife aldı. Eğer bu olmasaydı, kendisine öncesinde bilhassa Venedikler tarafından yapılan kısmi top ve tüfek desteğini çok daha ciddi olarak alır, bunların talimlerini askerine çok daha ciddi olarak yaptırır ve bu Çaldıran felaketinde, Safeviler adına Çaldıran felaketinde bu korkunç sonuca ulaşmadan, en azından böyle bir bozguna uğramadan, belki karşılıklı bir muayede şartları oluşturacak şekilde, bir anlaşmaya varabilecek şekilde çarpışmayı uzatabilirdi ve sonuçlandırabilirdi. Çünkü o neticede dezavantajlı olan Osmanlı ordusu. Hı hı. Hem yorgun hem düşman topraklarda, bilmediği bir coğrafyada hareket eden Osmanlı ordusuna karşı çok ağır bir, çok korkunç bir yenilgi alıyor. Evet. Ordusunun tamamına yakınını orada kılıçtan geçirdi, kaybetti. Şah İsmail önce Tebriz'e, oradan da Kazvin'e doğru firar ettiğini görüyoruz. Fakat şeyde hem ordusunun hazinesi, ordu hazinesi Osmanlı'nın eline geçiyor. Hem de eşi Taşlıbegüm'ün biz Yavuz Sultan Selim Han'a askerlerine esir düştüğünü görüyoruz. Yavuz Sultan Selim Han doğrudan hiç gene durmadan Tebriz üzerine ileri hareketine devam ediyor. Hı hı. Kendisinden önce bölgenin gelişine haberdar olması ve hazırlıklı olması için İdisi Bitlisi Hazretleri gönderilmiş. Heşt ve Heşt'in yazarı. Hı hı. Daha sonra işte bu 40 bin ila 100 bin iddiaları onun o kitabından alınmış. Daha çok tabii 40 bin iddiası söz konusu. O defter edilen Aleviler hususunda İbrahim'ciğim. Halbuki o dönemde sultanların yaptıkları bu tür izale hareketlerindeki rakamları kabarık tutmak aslında tüm doğulu padişahların, hakanların alışık olduğu bir şey. Yani 100 kişi öldürüldüyse onu 1000 kişi yapmak sultanın şanından oluyor. Doğru. Bu şekilde abartılıyor. Zaten bir edebi bir gelenek söz konusu. İdisi Bitlisi Hazretleri'ni Tebriz'e gönderiyor ve Tebriz Büyük Camii'nin de ilk cuma namazına hazırlanması hususunda emir veriyor. Elbette ki hutbe o cuma Sultan Selim Han adına okundu. Selim Han derhal bölgedeki bütün camilerin ve medreselerin imarına, temizlenmesine ve imarına başladı. Selim Han bölgedeki bilhassa alimlere ve sanat sahibi olgun kimselere elbette ki ondan bekleneceği üzere son derece anlayışlı, müsamahakar ve muhafaza edici bir tavır geliştirdi. Hı hı. Huzuruna topladı Tebriz'e girdikten sonra. Meşhur Hafız Ahmet söz konusu İbrahim'in. Şimdi Hafız Ahmet'i ve oğlu Hasan Can'ı zaten İstanbul'a getirecek. Hasan Can, Hemdem Paşa'nın o çok yakın dostu ve satranç arkadaşı olan Hemdem Paşa'nın vefatının, yani katlinin ardından Hasan Can'ın biz tekrar padişahın musahibi olduğu, çok yakın dostu olduğu, hem satranç arkadaşı hem de en böyle gönüldaşı, çok yakın bir dostu olduğunu görüyoruz sonraki dönemde. Hı hı. Bu tabii Hasan Can ismi çok bilindiği için Yavuz Sultan Selim Han'ın ilk günlerinden beri yanında olduğu zannedilir. Fakat Çaldıran Savaşı sonrası Tebriz'den alınan en büyük ganimet, en büyük hazine olarak görmüştür Yavuz Sultan Selim Han. Tabii çok büyük bir kazanım oldu. Safi hazinesi ele geçirildi. Tebriz ele geçirildi. O günlerde şöhretinin gücünün zirvesinde olan Safevi Devleti de tüm kaynaklarını bu şekilde Osmanlı'ya kaptırmış bulunuyordu. Daha sonra şey var, bir de tabii kaynaklarda geçer. Yavuz Sultan Selim Han'ın diğer alimlerle birlikte, çok Hasan Can ve babası Hafız Abi Mehmet'le birlikte, Mirza Bediüzzaman isimli çok o dönemde kıymetli bir alimi de büyük hürmet gösterdiği, huzurunda ağırladığı, sofra arkadaşı yaptığı ve daha sonra İstanbul'a gidecek olan ekiple birlikte, yani o fetih sonrası tüm ganimet ve kıymetli insanlarla birlikte İstanbul'a gönderdiğini görüyoruz. Hı hı. Derhal tabii Yavuz Sultan Selim Han seferinin ana gerekçesi olan, ana hedefi olan bütün bu sapkın inanç sahiplerinin, elebaşlarının, bunlara kayıtsız şartsız bağlı olanların ve Ehl-i Sünnet itikadının tekrar Akkoyunlu döneminde olduğu gibi kadim İran coğrafyasında yayılması için bütün emirleri verdi, bütün tedbirleri aldı. Yani şimdi bugün düşününce ne büyük bir iş yaptı. Bugün için bunun her Müslümanın elbette ki bugün bilhassa belki daha fazla rüyası olduğu, ama bunun tabii o dönemde Yavuz Sultan Selim Han'a nasip olmuş. Nasıl Büyük Selçuklu Fatimileri, o korkunç itikadın beşiğini
belini kırdıysa,
hı hı, aynı şekilde Yavuz Sultan Selim Han'a da bu korkunç itikadın merkezini ele geçirmek, itikadların belini kırmak, tabii yer altına çekilmeleri.
Abi çok büyük bir iş değil mi bu? Yani
çok büyük. Düşününce muazzam bir
şey. Şimdi biz buradan bakınca belki
bunu anlatıyoruz biz tabii. Tarihte olmuş vakalar olarak anlatıyoruz ama tabii aynı sorun bugün de var.
Ya ben
yapabilir
size,
şimdi yani yap.
Tabii.
Yani,
şimdi ben yapacağım? Özellikle sizi kesmek istemiyorum bu konuyu konuşurken. Fakat bugünden baktığımızda bu olay böyle sıradan öylesine yaşanmış bir olay değil. Yani biraz abartarak söyleyeceğim ama İstanbul'un fethi kadar önemli bir şey bence bu.
Yani bence yani öyle ama bence bu daha önemli. Ya bu daha önemli.
Yani şimdi Bizans'ı ortadan kaldırmak var. Sahici bir düşman.
Bizans, Doğu Roma, bunların düşmanlığı belli. Kim oldukları
evet
belli. Arına sızmasına imkan yok bunların.
Evet. Fakat diğer tarafta evet, Müslüman kisvesiyle İslam dünyasına fitne tohumlarıyken bir devletten, bir aynen, ideolojiden, bir inançtan bahsediyoruz.
Aynen öyle.
Yani aslında
yani Doğu Romalılar bir dahi İbrahim'ciğim Hazreti Ayşe'ye, Hazreti Bekir'e, Ömer'e, Osman'a, Hazreti Mübarekleri sövmüyorlardı.
Tabii.
Bak sen biliyorsun yıllarca rahmetli babam zamanında biz Orta Asya'da yaşadık. İtalyanlarla çalışıyorduk daha çok. Bütün Avrupa'yla çalışıyorduk ama ağırlıklı İtalyanlarla çalışıyorduk bu açışlar hususunda. Bir tanesinden bile İbrahim'ciğim böyle spesifik bir İslam'a karşı bir bizlere karşı bir duruş görmedim ben. Hı-hı. İşlerinden biri çıkıp da bir sahabiye bir şey söylesin, üzerinde bir yorumda bulunsun. Asla göremezsin.
Evet.
Ama maalesef Şia'nın böyle yıkıcı, ayrıca tabii Türk dünyasını bölücü bir tavrı oldu. Çünkü
öyle,
o diğer Doğu Türkleriyle aramıza bir, ki kendisi de Türk devleti olmasına rağmen Doğu Türkleriyle aramıza böyle bir perde
tabii
oluşturuyordu.
Bölgede. Abi şimdi Ermeni meselesi konuşulur. O konu gündeme geldiğinde yine biz de burada programımızda muhakkak konuşacağız ama
evet,
şöyle bir şey söylenir. Ermeni tehciri konusu gündeme geldiğinde derler ki eğer bu tehcir yapılmasa şu an Anadolu topraklarında 20 milyon civarında Ermeni olurdu ve Türkiye'de tıpkı bugün işte bir takım etnik unsurların ortaya çıkardığı gibi bir kargaşa durumuyla Türkiye Ermeniler üzerinden karşı karşıya kalırdı diyorlar.
Hiç kuşkusuz öyle İbrahim.
Şimdi Yavuz Sultan Selim Han eğer Safevilerin, Şia'nın belini kırmasaydı muhtemelen bugün Anadolu coğrafyasında çok büyük bir fitne hareketiyle biz uğraşmak durumunda kalacaktık.
Fatimilerin belini kırmasaydı Büyük Selçuklu o bölge hatta buralara kadar Şia olacaktı.
Evet.
Safevilerin belini kırmasaydı Yavuz Sultan Selim Han zaten şu anda Ehl-i Sünnet herhalde Balkanlarda falan sıkışmış olacak diye.
Kesinlikle öyle. Kesinlikle şey, Allah şey razı olsun diyelim. Amin. Ne diyelim yani. Amin. Çok amin. Hakikaten amin. Amin. Önemli amin. İşler yapmış bu insanlar. Biz yani belki de her namazımızın ardından Yavuz Sultan Selim Han'a bir Fatiha okumamız gerekir diye düşünüyorum. Böylesi önemli bir adım atmış.
Hedefi İslam Birliği'ydi İbrahim'ciğim. Safevilerde en büyük engeldi.
Evet. Ve çok ilginç bir şey söylüyorsunuz abi. Evet. Şimdi araya gireceğiz ama öncesinde bunu söyleyeyim ondan sonra araya gidelim. Evet. Yani bugün bile işte o inancın, o ideolojinin temsilcisi olan devlet Batılılar tarafından Müslümanlara karşı kullanılıyor. O dönemde papalık tarafından yine Müslümanlara karşı kullanılıyordu.
Haçlı seferlerinde bile. Daha geri git Haçlı seferlerinde de ortaklık.
Kesinlikle öyle. Gerçekten çok büyük bir fitne hareketi.
Ama bunun İbrahim'ciğim bu açık bir şey. Bu görülen bir şey. Fakat biz üniversite yıllarında bile ilk o fraksiyonları gördüğümüzde bunların hep İrani fraksiyonlar olduklarını görüyorduk üniversitedeki çocukların.
Evet.
Halen o duyulan hayranlık şimdi İran kültürüne, sanatına, mimarisine kimse bir şey diyebilir mi İbrahim?
Tabii.
Mesele bu değil ki.
Tabii.
Sen sanatına, kültürüne hayran olabilirsin. Elbette ki çok hakikaten üstün bir sanat.
Ama o inancı, o itikadı zinhar reddetmek lazım.
Aynen öyle. Tabii. Bizim sorunumuz onların itikadıyla.
Tabii.
Ve kendi bölgende kalmışsındır. Kendi Yezidiler gibi İbrahim, Yezidiler gibi yaşıyorlar kendi bölgelerinde.
Hı hı.
Kimse bir şey onları yok etmeye çalıştı mı? Osmanlı izlerle bir sorun oldu mu hiçbir zaman?
Asla.
Yani Otrar valisi, Otrar valisi inalacak o katliam yapana kadar Cengiz Han'ın Harzemşahlarla bir sorunu var mıydı?
Yoktu. Yoktu.
Uzlaşmıştı. Hatta bir iki sene önce konuşmuştuk. Harzemşah Han'ı Muhammed Han'a yazdığı mektubu var Cengiz Han'ın.
Evet.
Ortak olalım. Ticareti geliştirelim. Batı ticaretinde sen de tam arada bir noktadasın. Birlikte düzenleyelim bu ticareti. Bana yol göster falan gibi zaten son derece dostane bir tavrı vardı.
Evet.
Kim ki sözünde durmaz İbrahim'ciğim? Kim ki fitne yapar?
O hak ettiğini alır.
Hak ettiğini bu şekilde bulur.
Kesinlikle öyle. Bir ara verelim abi. İnşallah aradan sonra devam edelim kaldığımız yerden. Kıymetli dinleyicilerimiz kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tarihin derinlerine yolculuk devam edecek. Kıymetli dinleyicilerimiz aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Aradan önce Çaldıran Savaşı'nın ve Safevi Devleti'nin Yavuz Sultan Selim Han tarafından, Osmanlı İmparatorluğu tarafından bertaraf edilmesinin, belinin kırılmasının ne kadar önemli olduğunu konuşuyorduk. Şimdi bu topraklarda bugün hala o inancın mümessili olan bazı gruplar var. Elbette Ukay abinin söylediği çok önemliydi. Yani herkes kendi inancını, itikadını fitne çıkarmadan, taşkınlık yapmadan
kendi bölgesinde
yaşayınca hiçbir sıkıntı olmaz.
Hani devlete yönelince Türklerin intikamı mutlaka
kesinlikle öyle.
Ya da devleti ortadan kaldırmak oluyor. Çünkü bu biz, normaldir yani.
Yani buradaki iddialarımız, ifadelerimiz de yanlış anlaşılmasın. Böyle hani bir kutuplaşmaya zemin hazırlamak anlamında söylemiyoruz bunları. Tabii. Bu topraklarda yaşayan çeşitli inanca, kültüre sahip, ait insanlar var. Onların inançları, kültürleri başkalarına zarar vermediği müddetçe, fitne hareketlerine sebep olmadığı müddetçe herhangi bir sıkıntı teşkil etmiyor. Fakat şunu ısrarla vurguluyoruz. Şia İslam tarihinde İslam dünyası açısından oldukça önemli bir fitne hareketi olarak karşımızda duruyor ve maalesef işte o inancın temsilcisi olan devlet de bugün yine İslam dünyası karşısında Batı ile çok kolay bir şekilde ittifak edebiliyor. Okay abi, Çaldıran Savaşı böylelikle
sona erdi.
Bundan sonra Yavuz Sultan Selim Han neler yaptı abi? Buradan devam edelim.
Sultan Selim Han bir müddet, bir ay civarına kadar Tebriz'de kalıyor İbrahim'ciğim. Bölgede islah ve tekrar yeniden bir restorasyon faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Bizzat bunların başında duruyor bir süre. Bu konuda hiçbir taviz gösterilmeyeceğini, Ehl-i Sünnet itikadının, doğru itikadının yayılması ve bölgede hakim olması gerektiğini adamlarına sıkı sıkı tembihliyor. Ve kışı geçirmek için Eylül ortalarında Tebriz'den ayrılıyor. Önce Karabağ, sonra da Amasya'ya geçiyor. Bu güzergah sabit. Farklı birkaç rota söylenen olsa da çok önemli değil. Neticede Amasya'ya geldiğini biliyoruz. Kışı burada geçirecek. Fakat kurmaylarıyla, askerlerin ileri gelenleri ve devlet adamlarıyla yaptığı kimi toplantılar var. Yavuz Sultan Selim Han'ın asıl amacı, Amasya'da kışı geçirdikten sonra henüz bölgeye yakınken ve bölge ve asker topladıktan, asker dinlendikten, asker topladıktan sonra bu yeni gelecek olan takviye birliklerle de birlikte bir yıldırım harekatıyla İran'a geri dönüp Şah İsmail'i bulunduğu mevkiden çıkararak, çünkü casusları da zaten İran ülkesi içerisinde, ele geçirmek. Çünkü Şah İsmail hayatta olduğu sürece bu tehlikenin de canlı olduğunun da farkında. Şah İsmail ortadan kaldırarak Şia tehlikesini en azından uzunca bir süre için tamamen ortadan kaldırmak niyetinde. Fakat tabii bu asker tarafından yine duyuluyor İbrahim'ciğim. Asker yorgun. Asker artık hak etmiş tabii dinlenmeyi, ganimet içeri. Hak etmiş durumda yani hakikaten de.
Evet.
Selim Han bu noktada daha olgun davranıyor. Yani hani tekrar bir res çekmiyor. Ben kendimle giderim demiyor. Gönlü ileri, aklı Selim ileri gelenlerinde tabii şimdi bu seviyeye getirmişken Şanlıurfa'da can yakalanması, bölgenin tamamen temizlenmesi, Osmanlı ülkesine katılması aslında işten bile değil. Olabilir. Olabilirliği yüksek diyelim en azından.
Evet.
Fakat tabii asker çarıklarını omuzlarına astıkları, çıplak ayak dolaştıklarını görünce yani yeni bir askerin hak ettiğini de biliyor istirahati de. Yani bu noktada bu sefer ikilemde kalmıyor. Geri dönmeye karar veriyor İbrahim'ciğim. Şeyde yani en azından artık Safevi ülkesinde bir müddet olayların soğumaya bırakılmasını, bölgede bıraktığı o hem temsilcileri hem askerleri sayesinde bölgedeki ileri harekatların bir süre soğumaya bırakılmasına karar veriyor.
Bir de şu da var abi, özür dileyerek sormak isterim yine. Şimdi hep akıllara şu soru geliyor. Yani oraya kadar gelmişken Yavuz Sultan Selim Han Safevileri niçin tamamen ortadan kaldırmadı? Şimdi askeri durum bir tarafta, asker yorulmuş, dinlenmesi gerekiyor. Onların da yani çok zor bir şey, sonuç olarak aylarca süren seferlerden bahsediyoruz. Bir de bu toprakları fethettikten sonra, bu toprakları ele geçirdikten sonra orayı idare ettirmenin de bir takım zorlukları var. Sonuçta Yavuz Sultan Selim Han ordusunu alıp payitahta geri dönecek ve belki batıya yönelecek yani.
Evet.
O yani yıllarca işte Safavilerce yönetilen toprakları idare etmenin de zorluğu var. Bir de keza aşağıda Memlük tehlikesi var. Zaten bir süre sonra da onun üzerine yürüyecek konuşacağımız gibi.
Evet.
Dolayısıyla hani niçin bu toprakları tamamen kuşatmadı sorusunun cevabını da biraz burada aramak lazım galiba.
Tabii güzel, çok yerinde bir soru sordun İbrahim'ciğim. Tabii tek sorun askerin çarklarını omzuna asması değil. Belki o noktada tekrar bir Yavuzluğunu kullanır. Askeri yine ikna edebilirdi.
Evet.
Çünkü neticede artık ordusunu kaybetmiş bir devlet var karşıda yani. Bu noktada kurmaylarının, ricalin kendisine şu hatırlatmaları makul geliyor. Dedesi, anne tarafından dedesi olan Dulkadiroğlu Alaaddin Bey'in Safevilere muharebe öncesi ve sonrasında esnasında yardım
etmesi.
Dulkadiroğullarının nihayetinde bu teşviki sadece Safevilerden değil Memlüklerden de görmesi, hakikati ve gerçeğini artık görünür bir hale gelmesi, bu hakikatlerin Yavuz Sultan Selim Han'ı Dulkadiroğulları üzerine yürümeye sevk ediyor. Bunun daha makul olacağını da kavramış durumda İbrahim'ciğim. O baharda Alaaddin Devle Bey'i dedesi olduğu halde, yani bu daha enteresan yani İbrahim'ciğim. Deden, o senin torunun ya.
Sen bu noktada... Ve hani bir de koskoca bir İslam dünyasını temsil ediyor değil mi?
Evet.
Yani o günlük siyasi hesaplaşmalar, çıkarlar sebebiyle yapılması gereken şeyler.
Memlüklerden daima o bölgede yaşaması için kuvvetli bir destek görüyor İbrahim'ciğim, Alaaddin Devle Bey. Bölgede varlığını sürdürmesi, bir nevi Memlük desteğine bağlı olduğunu kendisi de görünce bu fitneye gelmiş olarak kabul etmek durumundayız. Aslında tabii Şia ile hiçbir ortaklığı yok. Ehl-i Sünnet, Alaaddin Devle Bey. Fakat bu siyaset belası girdi mi işte İbrahim'ciğim?
Evet.
Biraz da şahsi çıkarlar ön plana çıktı mı? Nihayetinde ne itikat ne İslam birliği. Kesinlikle. Demek ki önemini bitiriyor İbrahim'ciğim demek ki. Yani
aynen öyle.
Söz konusu demek ki.
Aynen öyle abi.
10 Nisan'da biz Yavuz Sultan Selim Han'ın kışı geçirdikten sonra Kemal Seferi'ne çıktığını, Dulkadir bağlı kalenin alındığı, daha sonra da Alaaddin Devle Bey'in üzerine yüründüğünü görüyoruz. Dulkadiroğlu Beyliği 1515'in o ilk baharında İbrahim'ciğim ortadan kaldırılıyor. Tabii burada Memlüklerle aradaki bir tampon bölgenin de ortadan kalkması gibi aslında bir kritik bir durum söz konusu. Şimdi bu tür küçük devletçiklerin tarih boyunca güçlü devletler arasında yaşam iradesi göstermesi ve bu iradenin desteklenmesi önemli. Çünkü bu tampon bölgeler her ne zaman ortadan kalksa günümüzde ya da 1000 yıl geçmişte mutlaka iki büyük devlet bu sefer hudutlarda önce küçük çatışmalarla karşı karşıya geliyorlar. Hı hı. Sonra hudut anlaşmazlıkları büyük siyasi anlaşmazlıklara, siyasi anlaşmazlıklar karşılıklı daha büyük kutuplaşmalara ve farklı siyasi ittifaklara yol açıyor. Ve nihayetinde büyük savaşlar ve kıyımlar geliyor. Yani aslında küçük dediğimiz beylikler İbrahim'ciğim bir gerçekten de tampon. Yani evet. Maddi manevi tampon bölgesi. Tabii Dulkadiroğulları'nın ortadan kalkmasıyla çok önemli bir Memlüklerle aradaki hudut kalkmış. Hı hı. Nihayetinde tabii artık askerinin hakikaten artık dinlenmesi ve İstanbul'da artık bir geri dönülmesi, siyasi varlığın tekrar, neticede sultanların çok uzun süre, böyle yıllara varacak süre başkentlerden uzak durması sağlıklı bir şey değil tabii İbrahim'ciğim. Hı hı. Temmuz ayına o yılın 15'in Temmuz'unda başlarında ordu İstanbul'a geliyor. Tabii çok büyük bu zaferin ardından çok büyük karşılama törenleri hazırlanmış İbrahim'ciğim. Padişah bunu daha İstanbul'a gelmeden İzmit yakınlarında, Körfez yakınlarında haber alıyor. Bu şekilde bir karşılamayı hem kendi takvasına hem de yani bir Müslüman olarak hem de bir İslam ordusunun lideri olarak aşırı şaşalı bir girişi İstanbul'a uygun bulmuyor kendisi.
Evet.
İzmit'ten o gece hatta kimseye de birkaç kişi yanında hariç koruması halinde kimseye haber de vermiyor. Bir kayık kiralıyorlar İzmit'ten İbrahim'ciğim. İstanbul'a o tek yelkenli küçük bir tekneyle gece vakti gidiyorlar. Hı hı. Gizlice saraya giriyor. Yani orduyu gece uyanıyor ki sabah saray halkı sultan geri dönmüş. Daha ordusu yolda ama sultan geri dönmüş.
Zaten öyle de bir tarzı var değil mi yani?
Tabii de sade insan.
Sade kıyafetler tercih eder, sade bir hayatı tercih eder.
Şimdi bu tür insanları, İbrahim'ciğim bu tür insanları, bu tür ala yuvala, bu tür karşılama falan bak muharebeden daha çok yorar biliyor musun? Daha çok sıkıntıya sokar. Parantez açayım. Edebiyattan bir örnek
lütfen.
Vereyim. Lütfen. Edebiyatçı olduğumdan dolayı İbrahim'ciğim.
Estağfurullah.
Şimdi Tolstoy hiç böyle cemiyet hayatından, balolardan, sürekli zenginlerin ve devlet ellerle gelenlerinin göz önünde bulunmaktan hoşlanmazmış. Ama tabii yaşadığı dönemde de çok önemli bir edebiyatçı ve sözü hani bugün Time dergisi her sene veriyor ya o senin 100 en etkili adamı.
Hmm.
O dönemin 100 en etkili adamından 3'ün içerisinde şey var. Tolstoy var. O derece güçlü bir insan. Çarlar, Rus devletinin ileri gelenleri bir mesele olduğunda onun görüşlerine mutlaka başvuruyorlar. Böyle saygın bir kişilik. Sadece edebi yönüyle değil. Siyasi, yani varlığı dahi devlet için bir güvence gibi bir insan. Fakat o bu işlerden hoşlanmıyor. Kapısına devlet adamlarının haberci göndermesinden, sık sık davet almaktan hoşlanmadığı için İbrahim'ciğim zaten şöhretinin artık ilerleyen dönemlerinde onun mujiklere yani Rus köylüsüne, orman köylüsü derlerdi Kırgızistan'da Ruslar ona. Mujiklere de hayatlarına öykündüğü için büyük bir çiftlik kuruyor, oraya taşınıyor. Fakat tabii karısı bundan memnun değil. Eşi o görkemli hayatın büyüsüne tatmış. Buna alışmış bir kadın. Ve Tolstoy uzun süre karısının gönlünü yapabilmek için bu noktada ona bir ittibası var. Fakat artık yoruluyor bu tür şeylerden. Zaten yapı olarak uygun değil. Zaten işte çiftliğinde gün içinde mujik kıyafeti giriyor. Beyaz gömlek kuşaklı bile hani bir çakşırı ayağında kara çakşırı. Hı hı. Ondan sonra ayağında çarıkla. Bir Rus köylüsü düşün, mujik düşün böyle.
Evet.
Onlar gibi giyiniyor zaten. Ha, o Rus aristokratları gibi de giyinmiyor zaten. Sofraya da yazmaya da öyle oturuyor. Gün içinde tarlalarında dinlenmek için çalıştığı zaman bu şekilde böyle geziyor. Yıllar boyu karısının, yanlış bir kelime kullanmayalım, yani baskısına kulak tıkıyor. Artık katılmamaya başlıyor.
Otoritesine
karısı,
diyelim.
Karısı presi arttırıyor. O direnç defansı arttırıyor. En sonunda İbrahim'ciğim biz o 90 küsur yaşında Tolstoy'un o bir trene attı, bir yük vagonuna atladı. Evden kaçtığını biliyoruz. Evden kaçıyor.
Yani karısının baskısında.
Karısından kaçıyor. 90 küsur yaşında adam. Kış günü. ortalık kar tipi, buz gözlü gözü görmez tipi de gece bir de lanet olsun yani. Demiş, kapıyı vurmuş çıkmış. Karısı diyor ki donanır gelir herhalde. 97 adam nereye donanıp gelecek ya? Bir arkasında bir koş bari. Adamcağız gitmiş istasyona. Yük vagonuna biniyor İbrahim'cim, yük vagonuna. Tren de hareket etmek üzereymiş. Yani artık ilerisi herhalde psikolojik olarak da bunaldığı için. Yaşı da çok ileri belki. Hı hı. O sırada hareket edecek ilk tren de o yük treniymiş. Vagonlardan birini atlıyor. Ben diyor niyetini de şöyle söylemiş bulundu. Ben İstanbul'a gidiyorum. Hı. Osmanlı Sultanı'yla görüşeceğim, konuşacağım. Yola çıkıyor tabii, birkaç durak sonra İbrahim için görevlilerden bir tanesi buluyor. Donmamış ama. Ama yani
donmak üzere
çok yaşlı bir insan yani. Zatürre olmuş. Ondan sonra vefat ediyor. Kısa bir süre sonra Tolstoy vefat ediyor. Yani o görkemli hayattan, yani belki Usta Selim Han'ın başında belki böyle bir durum olsaydı, yani tabii işin latifesi bu. Bu tür insanlar, bu tür büyük cins zekalar, büyük mareşaller İbrahim'ciğim. Bunlar hakiki anlamdakileri söylüyorum. Büyük dehalar.
Ama istisnası var değil mi? Mesela oğlu Kanuni Sultan Süleyman.
Var.
Bu açıdan bir istisnadır yani.
Anana giyecek bir elbise bırakmamışlar evet. Oğlum dediği gibi. Şimdi bu tür insanların %95'i diyelim İbrahim'ciğim. Hmm. Böyle çok yüksek bir oranı. Bu tür şaşadan hoşlanmıyorlar. Mütevazı yaşıyorlar. Bak ne diyorum sana. Tolstoy yazmaktan o kadar zorlanmıyordur. O şeyler ettikten. Evet. Ya Usta Selim'in İstanbul'a o şekilde girse sıkıntısı duyacak.
Rahatsız olacak.
Rahatsız olacak. Hmm. Muharebe de duymadığı rahatsızlığı orada duyacak. Muharebelerde kendini özgür hissediyordur muhtemelen de.
Sabah bir kalkıp bakıyorlar ki Sultan payitahta gelmiş sarayda.
Gelmiş kimse ya. Canım. Bir de gizli kapılardan girmişler. Evet. Sonra Süleyman Han bir çıkıyor. Herkes tabii esas duruşunda. Herkes ona göre vaziyet alıyor. Yavuz Sultan Selim Han bundan sonraki döneminde İbrahim'ciğim hemen Haliç'te bir tersane, meşhur tersane yapımına başladığını görüyoruz. Hmm. Burada 300 tane yüksek kadırga büyü gemi. O zamanlar tam kalyonlar daha gelişmiş. O bildiğimiz 17. yüzyıldaki haline ulaşmış değil. Büyük çaplı gemiler yaptırdığı, muharip gemiler yaptırdığını görüyoruz bu tersanede. Hristiyan devletlerin tamamı, başta Venedik Deniz Cumhuriyeti olmak üzere tamamının bir dehşete kapıldıkları. Yavuz Sultan Selim Han'ın Doğu Seferi'nden başarıyla döndüğü, bütün yapılan desteklerin, safiyeleri boşa gittiği, bu sefer de tersane kurdurup gemileri hazırlatmaya başladığını görünce ya Batılılar diyorlar ki yeni bir harekat var ve bizim üzerimize olacak. Nereye olacak gemiler yapınca? Bizim üzerimize olacak bu iş. Tedirginliğine giriyorlar. Elçi üstüne elçi, hediye üstüne hediye göndererek Yavuz Sultan Selim Han'la anlaşma tazelemeye, muadelerini yenilemeye gayretlerine girişiyorlar. Yavuz Sultan Selim Han bir renk vermiyor. Şuraya ya da buraya bir harekat üzerine. Fakat o gemilerin yapımı Batılılar olduğu kadar Memlükleri de rahatsız ediyor. Yani bir şey olacak. Ki karakteri de ortada. Yavuz Sultan Selim Han karakteri de ortada. Memlükler de tedirgin. Alaaddin Devletin Bey'in dedesinin başına gelenler ortada. Bir gün bunu öteki programa mı bıraksak acaba İbrahim?
Yani... Son iki dakika. Okey abi.
Evet.
Bence gece... bitirelim.
Tamam o olaydan başlayalım diye düşündüm ben de. O yüzden şöyle bitirelim. Son iki dakikamızı. Sen de daha ilk bölümde ya da geçen bölümde söylediğin gibi 8 senelik bir iktidarı var. Yavuz Sultan Selim Han. Şehzadeliği boyunca neler yapabilecektir, neler yapabileceğini. Fatih Sultan Mehmet Han karakterinde, hakikaten zaten lakabını dedesinin verdiğini söylemiştik evet, bir bayram Yavuz. Günü. İstanbul ziyaretlerinde ikinci Bezlan'da. Bu karakterde biri olduğu, Osmanlı Türk ülkesinde kimsenin devlet ileri gelenleriyle anlaşarak hüküm süremeyeceğini, bir gaflete düşürebilecek bir iktidar olmayacağını gösteriyor. Her hareketiyle gösteriyor. Evet. İktidara geldikten sonra abileriyle olan mücadeleleri, bunlara karşı tavırları ortada. Bunlarla en azından Korkut Han'la uzlaşabilirdi diyenler halen mevcut İbrahim'ciğim. Ama o muhtemelen payitahtta oturmak gibi bir niyeti yoktu zaten.
Evet.
Yani en azından Korkut Han Ahmet Han gibi değildi. Şehzade Ahmet Han gibi değildi. Belki ona bir müsamaha gösterilir. Çünkü tövbe etmişti zaten. Korkut Han da hatasını kabul ediyordu zaten. Hı hı. Ben bir nefsime uydum. Bu hataya düştüm. Bu mektup aslında benim böyle bir hevesim yoktu. Bu iştahımı bir şekilde canlandırdılar. Ben ettim sen etme dediyse de tabii belki bu kadar hareketli bir iktidar planlıyor olmasaydı belki ağabeyini dizdiğimde tutardı İbrahim.
Tabii.
Çünkü Korkut Han'ın Türk denizciliğine çok her seferinde söylüyoruz. Var. Her seferinde programlarımızı evet. söylüyoruz. Midillili Hızır Hayrettin Paşa, Oruç Bey, Oruç Paşa bunlara Türk denizciliğine, özellikle Hayret Bayroz kardeşleri yaptığı destekler ortada. Evet. Ta Kemal Reis'e kadar bütün varlığını onlara vermekten sakınmadığını, denizcilik için ilerlemesi için tersaneler kurdurduğunu, neler yaptığını biliyoruz. Hı-hı. Zaten fakih bir kişi, zaten ehli tahakkuk bir kişi. Herkes sürçer İbrahim'ciğim. Ama tabii devlet söz konusuyken muhtemelen daha böyle bir sürçmeye de izin vermemesi de normaldi.
Evet.
Takdir-i hüda diyelim.
Eyvallah. Eyvallah abi. Çok teşekkür ederim.
Rica ederim.
Yine keyifli bir muhabbet ettik sizinle.
Eyvallah.
İstifade ettik, öğrendik. İnşallah dinleyicilerimiz de aynı şekilde düşünüyorlardır. Haftaya tam da bu konuyu kaldığımız yerden bu olayı inşallah buradan başlayarak sohbetimize
eyvallah,
devam edelim.
Eyvallah.
Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bu hafta değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tirakioğlu ile birlikte Yavuz Sultan Selim Han dönemini, onun attığı adımların önemini ve ehemmiyetini değerlendirmeye gayret ettik. Önümüzdeki hafta tekrar huzurlarınızda olmayı umuyoruz. Gelecek programda görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.